Ayrım 12.
Ama konuştuğum kişiye bakılırsa bu evliliğin başka bir açıklaması var. Portekiz onu yeniden işgal etme düşüncesinden vazgeçmeyen İspanya ile sürekli bir savaş içinde ve düşmanının düşmanlarıyla bağlarını güçlendirmeye çalışıyor. Gemide kimseyi ağırlama olanağı mol bulunmadığı için ilk iskelede İranlı ve Venedikli iki dostuma görkemli bir ziyafet çekme sözü vermiştim kendi kendime. Buranın en iyi lokantaları konusunda bir araştırma yapmayı düşünüyordum ve Bay Magalhaes'a rastladığımda ona sordum. O da hemen beni konuklamaktan mutlu olacağını söyledi. Teşekkür ettim ve içtenlikle karşılık vermem gereken davetler olduğunu ve dostlarıma borçlarımı ödemeden gemiye dönersem kendimi rahatsız hissedeceğimi söyledim. Ama beni dinlemedi bile. Eğer bu kentte bir kardeşiniz olsaydı dostlarınızı onun sofrasına davet etmez miydiniz? Böyle olduğunu kabul edin ve limanda bir meyhane yerine benim kitaplığımda dostlarla sohbet etmenin çok daha iyi olacağından emin olun. 25 Mayıs. Dün akşam kalemi bir daha almadım elime. Magalhaes'tan dönüşte hava kararmıştı ve yeniden yazmaya koyulamayacak kadar çok yemiş ve içmiştim. Dahası ev sahibimiz geceyi onda geçirmemiz için ısrar etti. Sallanan yataklar üstünde geçirilmiş onca geceden sonra reddedilecek şey değildi bu. Ama kaptanın şafaktan önce demir almasından korktuğum için ondan izin istemeyi yeğledim. Şimdi öğlen vakti ve gemi hala rıhtımda, çevremizde her şey nasıl da sakin görünüyor. Yola çıkmak üzere değiliz sanki. Dün akşam oldukça hoş geçti ama aramızda hiçbir ortak dil yoktu. Bu da bir araya gelmemizin ilginçliğini azalttı biraz. Tabii ki peder anş çevirmenlik yapmak üzere efendisiyle birlikte gelmişti. Ama biraz tembelce yaptı bu görevi. Kimi zaman yemek yemekle oyalanıyor, kimi zaman dinlememiş oluyor ve söylenenin yinelenmesini istiyordu. Kimi zaman da uzun bir açıklamayı iki kısacık sözcükle çeviriyordu. Ya aklında tutamadığı için ya da söylenenlerin kimisi işine gelmediği için. Örneğin bir ara Moskova'yla ve Venedikli'nin bu ülke insanları ve adetleri üstüne anlattıklarıyla çok ilgilenen İsfahani, Ortodokslarla Katolikler arasındaki dinsel farklılıklar konusunda bilgi almak istedi. Girolamo da Moskova Patriği'nin Papa'ya yönelttiği tüm eleştirileri aktarmaya başladı. Peder Anj buna benzer şeyleri yinelemekten hiç hoşlanmıyordu ve Durazzi Moskovalıların tıpkı İngilizler gibi Papa'ya deccal demekten hoşlandıklarını söylediğinde, Papamızın yüzü kıpkırmızı oldu ve bıçağını gürültüyle masaya attı ve dudakları titreyerek Venedikli'ye çıkıştı. Farsça öğrenip böyle şeyleri kendiniz söyleseniz iyi olur. Ben ne ağzımı ne de prensin kulağını böyle sözlerle kirletmek istemem. Kızgınlık peder Anj'ı Fransızca konuşturmuştu ama orada bulunan herkes dilleri ne olursa olsun prens sözcüğünü anlamışlardı. Papaz istediği kadar durumu kurtarmaya çalışsın olan olmuştu bir kere. Bir zamanlar traditore, çevirmen, hain, sözünü söyleyen kişi böylesi bir olayı mı düşünmüştü acaba? Böylece bir aylık bir yolculuk süresi sonunda İsfahani'nin gerçekten prens olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Londra'da karaya çıkana kadar tam olarak kim olduğunu ve hangi nedenle yolculuk yaptığını da öğrenirim belki. Dün akşam sofrada bir kez daha Tanca'nın Portekizlilerce devredilmesinden söz ederken bana doğru eğildi ve bir gün değişik Hristiyan ulusları arasındaki yakınlık ve düşmanlıkları ayrıntılarıyla anlatmamı istedi. Ben de bildiğim kadarını anlatmaya söz verdim ve bir ön söz olarak biraz şakayla karışık insanın çevresinde neler olup bittiğini anlayabilmesi için her zaman İngilizlerin İspanyollardan nefret ettiğini, İspanyolların İngilizlerden nefret ettiğini, Hollandalıların her ikisinden de nefret ettiğini, Fransızların üçünden de kıyasıya nefret ettiğini aklından çıkarmaması gerektiğini söyledim. Ansızın Girolamo biraz sakınarak ve Arapça söylediğim bu sözleri Tanrı bilir nasıl anladıysa anladı ve laf çaktı bana. Ona Siennalıların Floransalılara lanet okuduğunu ve Cenevizlilerin Türkleri Venediklilere yay tuttuğunu da anlat. Önce çok sadık biçimde çevirdim, sonra da en iki yüzlüsünden bir ateşlilikle itiraz ettim. Venedik'e karşı artık hiçbir düşmanlığımız olmadığının kanıtı ortada. Seninle benim birer dost gibi konuşmamız. Şimdi evet birer dost gibi konuşuyoruz ama başlangıçta beni her selamladığında sağa sola bakıyordun. Seni gören bir Cenevizli var mı diye. Yine inkar ettim ama belki de haksız değildi. Şu farkla ki sağa sola bakmak yerine göğe çeviriyordum daha çok gözlerimi. Atalarımın ruhları huzur içinde olsun orada bulunduğunu farz ederek. Konuştuklarımızı alteslerine çevirdim ama anladığımı bilmiyorum. Evet, büyük olasılıkla anlamıştır. İran taraflarında da Cenovalar ve Venedikler, Floransalar ve Siyenalar, sapkınlar, bağnazlar ya da bizim İngilizlerimiz, bizim İspanyollarımız, bizim Portekizlilerimiz gibi birbiriyle kavga eden uluslar, krallıklar yok mudur? Sanctus Dionysius ancak gün batarken rıhtımdan palamarı çözebildi. Önceki geceyi Magalhaes'in bize önerdiği konuksever çarşaflarda geçirebilmişiz demek ki. Nasıl da dinlendirici bir gece olurdu bu. Ama Tanca'dan pişmanlık tümceleriyle ayrılmakla haksızlık ediyorum. Onun yerine bu durağı aydınlatan o beklenmedik karşılaşma için Tanrı'ya şükretmem gerekiyor. Umarım ev sahibimize en az onun bize verdiği kadar mutluluk vermişizdir. Ve buradan geçişimiz hüznünü hafifletmiştir biraz. Portekizliler zamanında çok saygın biriymiş Magalhaes. Kent İngilizlere geçtikten sonra tüm saygınlığını yitirdiği duygusuna kapılmış. Ama ne yapabilirdim dedi bana. 60'ını geçtikten sonra evini, topraklarını terk edip başka bir yerde yaşamına yeniden başlayacak değilmiş ya. Dahası İngilizler düşman da değil, müttefikleriymiş ve kraliçeleri Katarina de Braganza adını taşıyormuş. Şu işe bakın ki yurdumu terk etmeden sürgün haline geldim. Bunlar deniz ötesinden bir Cenevizli'nin anlayacağı sözler değil mi? Kutlu ol Sebastiano Magalhaes ve Tanrı sabır versin sana. 26 Mayıs. Belki de belirli bir tutarlılık var kaptanın deliliğinde. Girolamo'ya bakılırsa Centurione'nin İspanyol kıyılarındaki bütün limanlardan kaçınarak Tanca'da durmuş olması, İngiltere'ye önemli bir yük götürüyor olmasından, bu yükün yakalanmasından korkuyor. Ve yine bu yük nedeniyle şimdi Lisbon'a yöneliyor. Ne Cadiz'de ne Sevilla'da durmaya niyetli görünüyor. Durazzi'ye ya da başka herhangi birine uçan cinler öyküsünü anlatmadım ama kaptanın dolambaçlı rotasını maskelemek için deli taklidi yaptığını kabul etmeye çoktan hazırım. Tam olarak inanamıyorum buna ama o kadar çok isterdim ki doğru olmasını. Geminin katıksız bir deli yerine şeytan ruhlu bir hilebaz tarafından yönetildiğini bilmek çok daha iyi. Prens Ali bugün bizi yemeğe davet etti. Girolamo'yu ve beni. Peder Anj'ın da bizimle olacağını sanıyordum ama prens tercümanının bugün için perhiz yapma ve sessiz kalıp düşüncelere dalma kararı aldığını söyledi. Bence aslında günahkarca sözler çevirmek istemiyordu papaz. Bundan dolayı da İtalyancayı Arapçaya, Arapçayı da İtalyancaya çevirme görevi bana düştü. Tabii ki bu iki dili de iyi biliyorum ve birinden birine geçerken hiç rahatsızlık hissetmiyordum. Ama hiçbir zaman böyle uzun bir yemek boyunca söylenen her sözcüğü çevirmek zorunda kalmamıştım. Ve bu iş çok yorucu geldi bana. Ne yemeğin tadını çıkarabildim ne de sohbetin. Çevirinin kendisiyle ilgili zorluk dışında tıpkı Peder Anj gibi Durazzi'nin yaratmaya çalıştığı bir sıkıntıyı da yaşadım. Dilinin ucuna geleni söylemeden duramayan insanlardan biri Durazzi. Bu sefer de Fransa kralının Osmanlı sultanına savaş açmayı tasarladığı ve İran şahının Osmanlıları arkadan vurmayı kabul ettiği söylentilerini bir kez daha açmadan duramadı. Prensin bize böyle bir anlaşmanın gerçekten yapılıp yapılmadığı söylemesini istiyordu. Dostumu bu nazik soruyu sormaktan vazgeçirmeye çalıştım ama neredeyse kabalığa varan bir inatla sözcüğü sözcüğüne çevirmem için ısrar etti. Ben de fazla nezaketten, belki de zayıflığından yaptım istediğini. Tam beklediğim gibi prens soğuk bir sesle yanıt vermeyi reddetti. Bundan da kötüsü ansızın kendini yorgun hissettiğini ve uykusunun geldiğini söyledi ve hemen kalkmak zorunda kaldık. Aşağılandığım ve aynı anda iki dostumu birden kaybettiğim duygusu var şimdi üstümde. Bu akşam babam acaba Venediklilerden nefret etmekte, onlara küstah ve sinsi demekte haksız değil miydi acaba diye soruyorum kendi kendime. Sonra da özellikle evinde başka İtalyan ziyaretçiler varken en az gizlendikleri zaman yüzlerinde maskeleri olduğu zamandır diye eklemekte. 27 Mayıs. Bu sabah gözlerimi açtığımda Prens Ali'nin yırtıcılarından biri önümde dikili duruyordu. Bir korku çığlığı atmış olmalıyım ama adam kıpırdamadı bile. Oturmamı, gözlerimi ovuşturmamı bekledi. Sonra da efendisinin gelip sabah kahvesini onunla içmemi rica eden bir pusulasını uzattı. Yine 100. addan söz edeceğini umuyordum ama yalnızca dün akşam bizi neredeyse kapının önüne koymuş olmasının bende bırakabileceği izlenimleri silmek istediğini çok çabuk anladım. Beni Girolamo'suz çağırarak aramızdaki farkı da vurgulamak istiyordu. Bir daha ikisini bir araya getirmeye çalışmayacağım. 1 Haziran. Sabeta'nın kehanetini anımsadım az önce. Diriliş çağının bu sabah girdiğimiz Haziran ayında başlayacağını söylemişti. Haziran'ın hangi günü bilmiyorum. Birader Egidio bu kehanetten söz etmişti bana ve sanırım tarihi tam belirtmemişti. 10 Nisan tarihli ilgili sayfayı okuyorum ve orada da bu kehanetten söz etmediğimi fark ediyorum. Oysa duyduğumu anımsıyorum. Kim bilir, belki de o gün değildi. Şimdi anımsadım. İzmir'de kente gelişimden birkaç gün sonraydı. Evet, eminim. Doğrulama olanağım olmasa da defterim elimde olmadığına göre. Durazzi Haziran ayında kıyamet kopacağının ilan edildiğinden haberdar değil. Gülüyor buna, tıpkı Moskovalı meczupların 1 Eylül'üne güldüğü gibi. Benim için dünyanın sonu ancak denize düşersem gelmiş olur diyor saygısızca. Bir kez daha soruyorum kendi kendime, akıllılık mı yoksa körleşme mi bu diye. 3 Haziran, Lisbon'da. 8 günlük bir seyirden sonra Sanctus Dionysius bugün Lisbon körfezine demir attı ve gelir gelmez az daha felakete dönüşecek ciddi bir yanlış adımın sonuçlarıyla yüz yüze geldim. Hiçbir suçum yoktu gerçi bunda, başkalarının daha önceden bildiğini bilmiyor olmak dışında. Ama cahillikten daha büyük suç var mı dünyada? Karaya çıkmamızdan az önce Gregorio'nun benimle gönderdiği mektubu vermek üzere hızla Bay Cristoforo Gabbiano'ya gitmeye hazırlanıyordum ki İspanyol o güzel yazısıyla gidip onu kamerasında görmemi rica eden bir pusula oluşturdu bana. Kendine karşı saygısızlıkla, dar kafalılıkla ve nankörlükle suçladığı peder anca ateş püskürüyordu. Biraz sonra papazın da bir barakadan elinde eşyalarıyla ve bir o kadar kızgın çıktığını gördüm. Tartışmalarının nedeni prensin bana daha önceden yolculuk sırasında sözünü ettiği bir Portekizli cizviti görmeye gitmek istemesiydi. Peder Vieira adındaki bu rahip kimileri dünyanın sonuyla ilgili, kimileri de Osmanlı İmparatorluğu'nun çok yakında yıkılacağını haber veren kehanetlerde bulunmuş. Birkaç ay önce bu rahibin varlığından haberdar olan İranlı, eğer Lizbon'dan geçerse onu mutlaka görmeye söz vermiş kendi kendine. Onu da son derece ilgilendiren kehanetleriyle ilgili daha çok ayrıntı vermesini isteyecekmiş. Ama peder Anj'ın bu ziyarette ona eşlik etmesini ve çevirmenlik yapmasını istediğinde rahip ona karşı çıkmış. Bu cizvitin bir sapkın, bir inançsız olduğunu, geleceği bildiğini iddia ederek kibir günahı işlediğini ve onunla karşılaşmayı reddettiğini söylemiş. Ona kararını değiştirtemeyen prens yerine benim gelebileceğimi umuyordu. Ben de bunda hiçbir sakınca görmediğimi söyledim. Tersine bu adamın bize söyleyebilecekleri beni de en az onun kadar ilgilendiriyordu. Hem zamanın sonu hem de topraklarında yaşadığım imparatorluğun yazgısı konusunda. Dolayısıyla hemen kabul ettim ve böylelikle İsfahani'yi sevindirmiş olmamdan yararlanarak peder anca kızmama sözü verdirdim ona. Rahibin inancına ve ettiği yeminlere uyduğunu, tavrını bir ihanet gibi değil kesin bir ödeve bağlılık gibi yorumlamak gerektiğini söyledim. Karaya ayak basar basmaz prens yırtıcıları ve ben liman mahallesindeki büyük bir kiliseye yöneldik. Kilisenin önünde genç bir papaz okulu öğrencisine rastladım ve ona kazara peder Vieira'yı tanıyıp tanımadığını, tanıyorsa oturduğu yeri gösterip gösteremeyeceğini sordum. Öğrencinin bakışları biraz gölgelendi ama sonra papaz evine dek onu izlememi rica etti. Ben de öyle yaptım. Prens ve adamları ise dışarıda kaldılar. İçeri girdiğimizde öğrenci oturmamı istedi ve beni daha iyi yanıtlayabilecek bir üstünü arayacağını söyledi. Bir iki dakika ortadan kayboldu, sonra dönüp başpapaz yardımcısının geleceğini söyledi. Bekledim, bekledim, sonra da sabırsızlanmaya başladım. Prensin hala sokakta bekliyor olması sabırsızlığımı arttırıyordu. Sonunda dayanamayıp ayağa kalktım ve genç adamın çıktığı kapıyı açtım. Hala orada kapının bir yarığından beni gözetliyordu ve beni görünce şeytan görmüş gibi sıçradı. ''Belki sizce uygun olamayan bir zamanda geldim.'' dedim nazikçe. ''İsterseniz yarın yeniden gelirim. Gemimiz az önce yanaştı ve pazara kadar Lizbon'da kalacağız.'' ''Peder Vieira'nın dostları mısınız?'' ''Hayır, onu henüz tanımıyoruz ama yazdıklarından söz edildiğini duyduk.'' ''Onları okudunuz mu?'' ''Hayır, ne yazık ki henüz okumadık.'' ''Şu an nerede oturduğunu biliyor musunuz?'' Sinir bozucu biri olduğunu düşünmeye başlamıştım ve büyük olasılıkla aptalın birine çattığımı söylüyordum kendi kendime. ''Kutsal Engizisyon'un emriyle zindanda.'' Karşımdaki cizvitin hangi nedenlerle Engizisyon tarafından içeri alındığını anlatmaya başlamıştı ama acelem olduğunu bahane ederek hemen yapıdan çıktım. İsfahani ve adamlarına da arkalarına bakmadan hızlı adımlarla yürümelerini söyledim. Tam olarak neden korktuğumu söylemem olanaksızdı. Ama suçlanacak hiçbir şey yapmadığımdan emin olsam da bu kente geldiğim ilk günden bir başpapaz yardımcısının, bir piskoposun, bir yargıcın ya da herhangi bir yetki temsilcisinin önüne çıkmaya hiç niyetim yoktu. Özellikle de Kutsal Engizisyon'un önüne. Gemiye dönünce başımıza gelenleri Durazzi'ye anlattım. O da Engizisyon'un Vieira'yı mahkum ettiğini çoktandır bildiğini ve cizvitin geçen yıldan beri hapiste olduğunu söyledi. ''Bu papazı görmek istediğini söyleseydin seni uyarırdım. Benim sana ettiğim kadar sen de bana gevezelik etseydin bu hatayı yapmazdın.'' diyerek azarladı beni. ''Kuşkusuz ama büyük olasılıkla binlerce başkasını çekerdim üstüme.'' Öte yandan biraz da yolculuğun iyi yanlarını anımsayalım. Lizbon'un en iyi lokantaları konusunda bilgi aldım. Tanca durağında yapamadığım şeyi yapıp dostlarımı davet etmek istiyorum yarın akşam. Dünyanın dört bir yanından gelme baharatlarla balık pişirilen çok ünlü bir tavernadan söz ettiler bana. İranlıyla Venedikli'yi bir araya getirmeme sözü vermiştim kendime ama prens artık Girolamo ile aramdaki farkı biliyor. Ben de tüm tedbirlerimi almalı, tüm inceliklerimi göstermeliyim. Soylu soyluyla sohbet edecek çok fazla kişi değiliz şu gemide. 4 Haziran 1666 Deniz'de. Bu sabah erkenden Signor Gabbiano'ya gittim ve aslında çok kısa, nezaket kurallarına uygun ve sonuç olarak epeyce sıradan olması gereken bu ziyaret, yolculuğumun akışını değiştirdi. Benimkiyle birlikte yol arkadaşlarımınkini de. Yazıhanesi liman yakınında olduğu için adresini hiç zorluk çekmeden buldum. Babası Milanoğlu, annesi Portekizliymiş. 30 yılı aşkın bir süredir Lizbon'da oturuyor ve şu anda kendi işleri dışında çeşitli ülkelerden çok sayıda tüccarın çıkarlarıyla ilgileniyormuş. Gregorio bana ondan söz ettiğinde adamın Gregorio'nun hizmetinde bir acenta, neredeyse bir memuru olduğu izlenimine kapılmıştım. Ama belki de yanlış yorumlamışımdır söylediklerini. Her neyse adam zengin bir armatöre benziyordu. Yazıhaneleri 4 katlı bir yapının tümünü kaplıyor, içeride sürekli olarak 60'a yakın insan çalışıyordu. Sabahın erken saati olmasına karşın sıcak boğucuydu ve Gabbiano arkasında duran bir melez kadına yelpazelettiriyordu kendini. Ama görünüşte bu da ona yetmiyor ve ara sıra okuduğu kağıtları sallayarak göz kapaklarını serinletmeye çalışıyordu. Aynı anda konuşan 5 ziyaretçinin dileklerini dinlerken bile adamın ve Mangiavacca adının söylenmesi onu harekete geçirdi. Mektubu derhal açtı, çatık kaşlarla sessizce okudu, sonra da sekreterini çağırarak kulağına bir şeyler fısıldadı ve bir an öbür ziyaretçilerle ilgilenmesi gerektiği için benden özür diledi. Sekreter 1-2 dakika ortadan kayboldu ve yüklü bir miktar parayla geri döndü, yaklaşık 2000 florinle. Ben şaşkınlığımı belli ettiğimde Gabbiano daha önce mühürlü teslim aldığım mektubu uzattı. Alışılmış nezaket tümceleri dışında Gregorio sözü edilen miktarı Cenova'ya ona geri götürmek üzere eliyle bana vermesini istiyordu. Ne yapmak istiyor sözde kayınbabam? Londra dönüşünde beni ona uğramaya zorlamak mı istiyor? Kuşkusuz, böyle hesaplar ona çok yakışıyor. Gabbiano'ya bu kadar büyük bir parayı üstümde taşımaktan çekindiğimi, üstelik Cenova'ya da uğramaya niyetim olmadığını açıklamaya çalıştım. Ama beni dinlemedi bile. Bu parayı gerçekten de Gregorio'ya borçluydu ve istediğine göre göndermemesi söz konusu olamazdı. Öte yandan Cenova'dan geçip geçmemekte ve parayı bir başka yoldan ona ulaştırmakta özgür olduğumu da anımsattı. Ama gemide güvenli hiçbir yerim yok. Nezaketini korumakla birlikte adam biraz sıkıldığını gösteren bir bakışla baktı bana ve bir el hareketiyle çevresinde sabırsızlanan insanları gösterdi. Kendi sorunlarının yanında benimkilerle uğraşamayacağını söylemek istiyordu açıkça. Ağır keseyi bez çantama yerleştirdim, sonra kalktım, boyun eğmiş ve kaygılı bir edayla kendi kendimle konuşur gibi bir tümce savurdum ortaya. Bunca parayı bir de Londra'ya taşıyacağım şimdi. Bu körlemesine atılmış son ok hedefi vurdu. Londra'ya mı dediniz? Hayır, inanın bana bu delilik olur. Gitmeyin oraya. Yeni aldığım çok güvenilir haberlere göre İngiltere'ye giden birkaç gemi Hollandalılar tarafından durdurulmuş. Üstelik tam yolunuzun üstünde çok büyük bir deniz savaşı süre gidiyor. Şu an yola çıkmak delilik olur. Kaptan ertesi gün pazar günü yola çıkmak niyetinde. Çok erken gidin ve benim tarafından denize açılmaması gerektiğini söyleyin ona. Gemisini tehlikeye atmış olur. Ya da daha iyisi gelsin bu öğleden sonra mutlaka beni görsün. Neler olduğunu ona anlatayım. Kaptanınız kim? Adı Centurione sanıyorum. Kaptan Centurione. Gabbiano onu tanımadığını belirten bir yüz işareti yaptı. Az daha bir kenara çekip kaptanın deliliğinden söz edecektim ama bunun doğru olmayacağını hissettim. Çevremizdeki insanlar sabırsızlanıyor ve sinirli bakışlarla bakıyorlardı bana. Söyleyeceğim şey çok nazikti. Üstelik bu adam Centurione ile doğrudan konuşacaksa benim açıklamaya çalışacağım şeyi kendisini fark edeceğinden hiç kuşkum yoktu. Hemen gemiye koştum ben de ve doğrudan kaptanın kamerasına yöneldim. Yalnızdı ve düşüncelere dalmıştı. Belki de cinleriyle sessiz bir sohbete. Nazikçe karşısına oturmamı söyledi. Sonra da bir büyük bir bilgenin yavaşlığıyla bana doğru başını kaldırdı. Neler oluyor? Öğrendiklerimi ona aktarırken dikkatle beni dinliyor gibiydi. Bay Gabbiano'nun onunla konuşmak ve Londra yolculuğunu tehlikeli hale getiren koşulları ona aktarmak istediğini söylediğimde, Centurione gözlerini yuvarladı, oturduğu yerden kalktı, hafifçe omzuma vurdu. Adamlarına 1-2 emir vermek üzere biraz ortadan kaybolacağını, sonra da birlikte gidip şu Gabbiano'yu görebileceğimizi söyledi. Ben hala beklemekteyken kaptan bir ara rüzgar gibi geçti kameradan ve gidebilmemiz için bütün hazırlıklarını yapmakta olduğunu belirtti. Bunu söylediğinde birlikte Gabbiano'ya gidebilmemiz için demek istediğinden emindim. Yanlış anlamıştım ya da o beni aldatmıştı. Ben beklerken yaptığı şey bir an önce Lizbon'u terk etmek üzere adamlarına palamarları çözme ve yelken açma emrini vermek olmuştu. Bu kez hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeyecek biçimde gelip haber verdi zaten. Açık denize doğru yol alıyoruz. Deli gibi fırladım oturduğum yerden ama kaptan sakin olup oturmamı rica etti ve böylece bazı gerçekleri açıklayabileceğini söyledi. Görmeye gittiğiniz bu herifte hiçbir şey dikkatinizi çekmedi mi? Birçok şey dikkatimi çekmişti ama neden söz ettiğini anlayamıyordum. Bir de neden böylesi saygın bir kişiye herif dediğini. O zaman kaptan yeniden sordu. Şu Gabbiano'da herhangi bir şey dikkatinizi çekmedi mi? Bu adı söyleyiş biçiminden anladım sonunda ve dehşete düştüm. Önümdeki deli tek bir martı ya da kara martı gördüğünde saçmalamaya başlıyorsa, ona yolculuğu geciktirme önerisinde bulunan kişinin adının Gabbiano, İtalyanca martı olduğunu öğrendiğinde, nasıl bir çılgınlık ummanına dalacağını kestirmek zor değildi. Ne mutlu ki beni gelip komployu haber veren bir dost gibi görmüştü. Cenevizli tüccar kılığına girmiş bir cin gibi de görebilirdi. Neyse ki adım Embriya koydu. Bir zamanlar babamın iş yaptığı Amalfili tüccar gibi Marangone, İtalyanca Karabatak adını taşısaydım yanmıştım. Ve böylece Lizbon'dan ayrıldık işte. İlk tasalanmam zincirden boşanmış topçu gemileri arasında ölüm ve tutsaklık tehdidi altında seyredecek, ben ve talihsiz yol arkadaşlarım için olmadı. Hayır, her şeyden önce ne tuhaf, Lizbon'da terk ettiğimiz zavallılar için tasalandım, üzüldüm. Kaptanın onların gemiye dönmelerini beklememesi olacak iş değildi. Oysa bu suç sayılabilecek safsaklama belki onların yaşamlarını kurtaracak ve kaçınılmaz biçimde üstümüze çökecek felaketlerden koruyacaktı. Öncelikle tabii ki bu yolculukta edindiğim iki dostum Durazzi ve İsfahani geldi aklıma. Benimle aynı zamanda ayrı ayrı gittiklerini görmüştüm bu sabah ve araştırınca ne yazık ki geri gelmediklerini anladım. Bu gece konuğum olma sözünü vermişlerdi bana ve onlara hem düzeylerine hem de dostluğumuza yakışır, hiç unutamayacakları bir şölen vermeyi tasarlamıştım. Ama bütün bunlar geçti artık. Ben bir delinin boyunduruğu altında bilinmeyene doğru yol alıyorum. Dostlarım belki de yakınmaya başlamışlardır bile rıhtımda. Sanctus Dionysius'un anlaşılmaz bir biçimde uzaklaştığını gördüklerinde. Bu akşam gemideki tek şaşkın, ne diyeceğini bilemeyen kişi ben değilim. Tek tük yolcular ve tüm tayfalar kimsenin fidyesini ödemeyeceği rehineler gibi görüyorlar kendilerini. Kaptanın ya da onu izleyen cinlerin rehinesi, yazgının rehinesi, geleceğin savaş kurbanları. Hepimiz tüccar ya da gemici, zengin ya da yoksul, soylu ya da uşak, süpürülüp atılacak bir yitik yaşamlar yığını gibi hissediyoruz kendimizi. 7 Haziran 1666 Deniz'de. Sanctus Dionysius kuzeye yönelip Portekiz kıyıları boyunca seyretmek yerine 3 gündür batıya doğru yol alıyor. Sanki yeni dünyaya gidecekmiş gibi doğru batıya. Şimdi Atlantik'in sonsuzluğu içindeyiz. Deniz dalgalanmaya başlıyor ve her sallantıda çığlıklar duyuyorum. Korkmuş olmam gerekirken değilim, kızgın olmam gerekirken değilim. Debelenmem, koşmam, deli kaptana 1000 soru sormam gerekirken bağdaş kurup oturuyorum kameramda. 8'e katlanmış bir battaniyenin üstünde. Kuzuların dinginliği var üstümde, şu yaşlı ve ölmekte olanların dinginliği. Şu anda ne batmaktan ne tutsak düşmekten korkuyorum, yalnızca deniz tutmasından korkuyorum. 8 Haziran 4. günün akşamında kaptan peşindeki cinleri yeterince şaşırttığını düşünmüş olmalı ki rota değiştirdi ve kuzeye döndü. Bense hala kurtulamıyorum baş dönmelerimden ve mide bulantılarımdan. Odadan çıkmıyorum ve fazla yazmaktan kaçınıyorum. Maurizio bu akşam tayfaların yemeğinden getirdi bana, hiç dokunmadım. 12 Haziran Bugün Londra'ya doğru yolculuğumuzun 9. gününde Sanctus Dionysius açık denizde 3 saat hareketsiz kaldı. Ama okyanusun neresine ve hangi kıyıların açığındaydık bilemem. Allegrancia adında başka bir Ceneviz gemisiyle karşılaşmıştık. Bize işaretler yaptı ve güverteye çektiğimiz bir haberci yolladı. Hemen ardından Hollandalılarla İngilizler arasında çetin bir savaş olduğunu ve tuttuğumuz yolun tehlikeli olduğunu doğrulayan fısıltılar yayıldı gemiye. Haberci yalnızca birkaç dakika kaldı kaptanın kamerasında. Ardından kaptan uzun süre tek başına ve adamlarına hiçbir emir vermeden içeri kapandı. Bu süre içinde gemi yelkenleri sarılı olduğu yerde sallandı durdu. Centurione ne karar vereceğini bilemiyordu besbelli. Geri mi dönmek gerekiyordu? Bir yere sığınıp haberleri kollamak daha mı iyi olurdu? Ya da rotayı değiştirip çatışma bölgesinin çevresinden mi dolanmalıydı? Akşam sorguya çektiğim Maurizio çok hafifçe kuzeydoğuya dümen kırarak neredeyse aynı rotayı tutturduğumuzu söyledi. Ona kaptanın böyle bir tehlikeye atılmasını çok akılsızca bulduğumu söyledim. Ama genç tayfa bir kez daha beni duymazdan geldi. Ben de yine ısrar etmedim. Bunca ağır tasaları onun çocuksu omuzlarına yüklemek istemedim. 22 Haziran Dün gece hem uykusuzlukta hem de yeniden başlayan deniz tutmasından rahatsız olunca güverteye biraz yürümeye çıktım ve uzakta sağımızda şüpheli bir ışık fark ettim. Yanan bir gemi gibi göründü o an gözüme. Sabah benden başka kimsenin onu görmediğini kabul etmek zorunda kaldım. Tam gözlerim mi beni yanılttı acaba diye düşünmeye başlamıştım ki bu akşam uzaktan top sesleri duydum. Artık bütün gemi heyecan içinde, güle oynaya savaş alanına gidiyoruz ve kimse kaptanı akla davet etmeye ya da yetkisini tartışmaya yanaşmıyor. Tek ben miyim onu deli bilen? 23 Haziran Savaş gürültüleri yoğunlaşıyor, hem önümüzde hem de arkamızda ama biz hiç şaşmadan hedefimize, yazgımızın götürdüğü yere doğru ilerliyoruz. Londra'ya sağ salim varırsak çok şaşarım. Tanrı'ya şükür ben ne yıldız falcısı ne de kahinim ve sık sık yanılırım. İnşallah bu kez de yanılıyorumdur. Tanrı'dan beni yanılgıdan esirgemesini istemedim hiç, yalnızca felaketten esirgemesini istedim. Yolumun bundan sonra da uzun ve kaybolmalarla dolu olmasını isterim. Evet, uzun yaşayayım ve daha 1000 yanlışım, 1000 hatam olsun ve birkaç da unutulmaz günahım. Bu çılgınca satırları bana korku yazdırıyor. Mürekkebimi kurutup defterimi kaldıracağım artık. Yaklaşan savaşın seslerini bir erkek gibi sakin bir biçimde dinlemek için. 26 Haziran 1666 Cumartesi. Bir kez daha özgürüm ve tutsağım. Bu sabah şafakta bir Hollanda topçu gemisi bize doğru geldi. Yelkenlerimizi indirmemizi ve beyaz bayrak çekmemizi emretti. Biz de söyleneni yaptık. Güverteye çıkan askerler gemiye el koydular ve Maurizio'nun söylediğine bakılırsa şimdi Amsterdam yönüne götürüyorlar onu. Bizi orada ne tür bir yazgı bekliyor bilmiyorum. Sanırım yükümüze el koyarlar ki bu benim umurumda değil. Sanırım bizi de tutsak ederler ve mallarımıza el koyarlar. Böylece Gabbiano'nun bana verdiği parayı yitirmiş olurum. Bunun yanında kendi paramı da, bu yazı takımını da. Bütün bunlar yazma isteğimi alıp götürüyor. 28 Haziran 1666 tutsaklıkta. Denizcilerden ikisi Hollandalılar tarafından denize atıldı. Biri İngiliz ama öteki Sicilyalıydı. Dehşet çığlıkları duyuldu ve büyük bir karışıklık oldu. Haberi duyunca koştum ama kalabalığı ve el kol hareketleri yaparak kendi dillerinde bağıran askerleri görünce geri döndüm. Biraz sonra Maurizio olanları anlattı. Eli ayağı titriyordu. Ben kendimi hiç güvende hissetmesem de onu teselli etmeye çalıştım. Şu ana kadar her şey heyecansız geçmişti. Geminin yolunun Amsterdam'a doğru değiştirilmesine hepimiz razı olmuştuk. Kaptanın tutumunun sonuna dek cezasız kalamayacağını herkes biliyordu zaten. Ama bugünkü katliam bal gibi tutsak olduğumuzu anımsattı bize. Hep böyle de kalabilirdik ve aramızda en tedbirsizlerin ya da en talihsizlerin başına çok kötü şeyler gelebilirdi. İngiliz tayfa tedbirsizlik etmişti. Besbelli biraz fazla içmiş ve Hollandalılara donanmalarının sonunda yenileceğini söylemek gafletinde bulunmuştu. Talihsiz Sicilyalı da kazara oradaymış ve askerlerini öldürmeye çalıştığı arkadaşını korunmak üzere araya girmek istemiş. 29 Haziran tutsaklıkta. Artık barakamdan hiç çıkmıyorum. Tek böyle davranan da ben değilim. Maurizio güvertelerin ıssız olduğunu ve sadece Hollandalıların ortalıkta dolaştığını söylüyor. Tayfalar kameralarından yalnızca kendilerine verilen komutları yerine getirmek için çıkıyorlarmış. Kaptanın yanında onu izleyen ve yöneten bir Hollanda subayı varmış artık. Ama buna üzüldüğümü söyleyemem. 2 Temmuz. Dün gece lambamı üfledikten sonra ansızın üşüdüm. Önceki gün ve daha önceki gün de bu kadar örtülüydüm oysa ve gündüz hava oldukça ılıktı. Belki de soğuktan çok korkuydu beni üşüten. Zaten düşümde Hollandalı denizcilerin beni yakaladıklarını, yerlerde sürdüklerini, soyduklarını ve kan çıkarıncaya dek kırbaçladıklarını görmüştüm. Acıdan bağırdım sanırım ve bu çığlıklar uyandırdı beni. Bir daha da uyuyamadım. Uyumaya çalıştım oysa ama kafam olgunlaşmayı reddeden bir yemiş gibiydi ve gözlerim bir daha kapanmadı. 4 Temmuz. Hollandalı bir denizci bugün gelip kulübemin kapısını açtı. Değirmi bir bakışla içeriye göz gezdirdi, sonra da hiçbir şey söylemeden gitti. Bir çeyrek saat sonra arkadaşlarından biri gelip bütünüyle aynı hareketleri yaptı. Ama bu sonuncusu günaydın anlamına geldiğini sandığım bir de sözcük geveledi ağzında. Bir şey değil, birini arıyorlar gibi geldi bana. Hedefimizden çok uzakta değildik sanırım ve oraya vardığımızda ne tavır takınacağımı sorup duruyorum kendime. Özellikle de bana Lisbon'da emanet edilen parayı, kendi paramı ve bu defteri ne yapacağımı. Aslına bakarsanız iki davranıştan birini seçmem gerek. Ya yabancı bir tüccar muamelesi ve saygı göreceğim, belki Birleşik Eyaletlere gitme iznini alabileceğim, bu durumda karaya çıkarken tüm hazinemi üstümde taşımam gerekiyor. Ya da Sanctus Dionysius bir savaş ganimeti gibi görülecek, yüküne el konulacak, gemideki insanlar bir süre tutsak kalıp sonunda gemileriyle birlikte sınır dışı edilecekler. Bu durumda hazinemi gizli bir yere saklamak, sonra da kimsenin onu bulamaması ve bu felaketin ardından gelip onu geri alabilmem için Tanrı'ya dua etmek daha akıllıca gibi görünüyor. 2 saatlik bir kararsızlıktan sonra ikinci tutumu izlemeyi seçiyorum. Umarım buna pişman olmam. Şimdiden sonra defterimi ve yazı takımımı duvarda iyi çakılmamış bir ahşap levhanın arkasına Gregorio'nun parasını daha önceden koyduğum gizli bölmeye kaldıracağım. Kalan paranın yarısını da oraya saklayacağım. Üstümde akla yakın bir miktar paranın bulunması gerek. Yoksa kurnazlığım anlaşılır ve sırrımı ele vermek zorunda bırakırlar beni. Defterimi yanımda tutma eğilimindeyim biraz. Biraz kazanılır, kaybedilir. Oysa bu sayfalar yaşadığım günlerin eti kemiği. Özellikle de son yol arkadaşlarım. Onlardan uzak kalmak tedirgin ediyor beni. Ama sanırım ayrılmamız gerekecek. 14 Ağustos 1666. 40 günden fazladır tek satır yazamadım. Ben karada ve hapisteydim. Defterimse denizde gizli yerindeydi. Tanrı'ya şükür ikimiz de sağ salim bir araya geldik sonunda. Bugün yazı yazamayacak kadar heyecanlıyım. Yarın sevincimi biraz bastırmış olurum ve anlatırım. Hayır, bu durumda yazmak zor ama kendimi yazmaktan alıkoymak daha da zor geliyor. Bu nedenle sonu iyi biten bu kötü macerayı anlatacağım şimdi. Ama fazla ayrıntıya girmeden taştan taşa atlayarak bir dereyi geçer gibi. 8 Temmuz Çarşamba günü Sanctus Dionysius Amsterdam limanına başı önde boynundan iple çekilen tutsak bir hayvan gibi girdi. Ben güvertedeydim, bez çantam omzumda, ellerim küpeşteye yastı, gözlerim pembemsi duvarlarda, kahverengi çatılarda, rıhtımdaki siyah şapkalarda. Oysa düşüncelerim bambaşka yerlerdeydi. Kıyıya yanaşır yanaşmaz herhangi bir sertlik kullanmadan ama özel bir saygı da göstermeden gemiyi terk etmemiz ve rıhtımın ucundaki bir yapıya kadar yürümemiz istendi. Sonra da oraya kapatıldık. Tam anlamıyla bir hapishane değildi burası. Sadece çatılı ve çevresi duvarlarla çevrili, kapalı bir yerdi. İki kapısının önünde nöbetçiler vardı ve çıkmamızı engelliyorlardı. İki, belki de üç gruba ayrıldık. Gemide kalmış tek tük yolcular ve tayfaların bir bölümü benimle birlikteydi. Ama ne Maurizio ne de kaptan yanımızdaydı. Üçüncü gün kentin ileri gelenlerinden biri buraları denetledi ve bana bakarak güven verici sözler söyledi. Ama konuşma boyunca asık yüzlüydü ve hiçbir kesin vaatte bulunmadı. Bir hafta sonra kaptanın yanında tanımadığım birileriyle geldiğini gördüm. En güçlü denizcileri tek tek adlarıyla çağırdı, bunun gemideki yükü indirmek için olduğunu anladım hemen. Onları günün sonuna doğru içeriye geri getirdiler, sabah yeniden götürmek için. Bir sonraki günde aynı şeyler oldu. Bir soru dudaklarımı yakıyordu. Gemiyi boşaltırken yolcuların barakalarını da aramışlar mıydı acaba? Uzun süre kimseyi kuşkulandırmadan merakımı giderecek bir soru biçimi aradım sormak için ama sonunda vazgeçtim. Böyle bir durumda sabırsızlık en kötü öğütleri verir insana. Bu uzun ve sıkıntılı bekleyiş gününde kaç kez meymunu ve bana Amsterdam'la ilgili söylediklerini düşündüm. Ve benim bu konuda söylemeyi alışkanlık edindiğim şeylere. O zaman çok uzağımızdaki bu kent ortak gizli düşlerimiz için bir mekan ve bir umut ufku olmuştu bizim için. Bir iki kez buraya birlikte gelme ve bir süre yaşama sözü verdik birbirimize. Kim bilir, belki de meymun buradadır, tasarısını gerçekleştirmiştir. Bana gelince ben üzgünüm buraya bugün ayak bastığım için. Özgür insanların ülkesine bir tutsak olarak geldiğim için üzgünüm. Amsterdam'da onca gece onca gün geçirip duvarların ardından başka hiçbir şey görmediğim için üzgünüm. İki hafta daha geçtikten sonra bizi yeniden Sanctus Dionysius'a bindirdiler ama demir alma izini vermemişlerdi henüz. Hala özgür değildik. Kendi gemimizdeydik ama asker müfrezeleri durmaksızın devreye geziyorlardı gemide. Daha iyi gözaltında tutabilmek için hepimizi geminin bir yanına topladılar. Benim barakam öteki yandaydı ama tedbirli davranıp sırrımı ele vermemek için kesinlikle oraya gitmemeye zorladım kendimi. Dahası gemi sonunda hareket ettiğinde bile bir süre eski kamerama gitmekten alıkoydum kendimi. Çünkü bir Hollanda müfrezesi bir tür iç deniz olan Zuiderzee'den çıkıp Kuzey Denizi'ne ulaşana dek gemide kaldı. Ancak bugün hazineme dokunulmamış olduğunu ve gizli yerinde durduğunu gözümle görme olanağına kavuştum. Yine orada bıraktım onu, yalnızca yazı takımını ve bu defteri aldım. 15 Ağustos. Gemide bütün denizciler sarhoş, ben bile biraz içtim. Ne tuhaf ki limandan çıkarken bu kez deniz tutmadı beni. Bütün tıkındıklarıma karşın sağlam adımlarla yürüyorum güvertede. En az kendinden yaşça büyük tayfalar kadar çakır keyif olan Maurizio anlattı. Gemi durdurulduğu zaman kaptan yükün yalnızca üçte birinin Londra'ya gittiğini, üçte ikisinin de Amsterdamlı bir tüccarın malı olduğunu söylemiş. Kente gelindiğinde çok iyi tanıdığı bu adamı çağırtmış. Adam kentte olmadığı için dönüşünü beklemek gerekmiş. Ama geldikten sonra işler çok çabuk çözümlenmiş. Olan biteni hemen kavrayan ve bu işten kâr edeceğini anlayan tüccar, Centurione'nin sözlerini doğrulamış ve malları teslim almış. Böylece yetkililer yükün üçte birine el koymakla yetinmişler, sonra da gemiyi ve adamları salıvermişler. Deli, sözümü geri alacak değilim ama belli ki becerikli biri bizim kaptan. Kim bilir, belki de üst üste iki ruh var bu adamda ve biri ötekini gizliyor sırayla. 17 Ağustos. Maurizio'ya bakılırsa kaptan bir kez daha aldatmış Hollandalıları. Onlara Cenova'ya gideceğini söylediği halde doğrudan Londra'ya kırmış dümeni. 19 Ağustos. Thames nehrinin ağzından yukarı doğru çıkıyoruz ve gemide hiçbir dostum yok. Oturup iki saygıdeğer kişi gibi konuşacak kimse yok demek istiyorum. Başka yapacak bir şeyim olmadığına göre yazmalıydım ama kafam bomboş ve elim ısınmıyor bir türlü. Londra'ya ulaşıyorum, hiçbir zaman bu kenti düşlemeye fırsatım olmadı. 23 Ağustos 1666 Pazartesi. Londra Köprüsü'nün iskelesine günün ilk ışıklarında nehirden yukarı çıkarken 3 kez yolumuz kesildikten sonra ulaştık. Hollandalılarla son çatışmalarından sonra İngilizler bu denli tetiklediler. Gelir gelmez azıcık eşyamı Thames kıyısında dokların yanı başında bir hana bıraktım ve Cornelius Wheeler'ı aramaya koyuldum. Rahip Conan'den mağazasının St. Paul Katedrali'ne yakın olduğunu öğrenmiştim ve başka tüccarlara beni oraya götürmeleri için 1-2 soru sormam yeterli oldu. İçeri girip Bay Wheeler'ı görmek istediğimde genç bir görevli beni üst kata zayıf ve mahzun yüzlü çok yaşlı bir adamın yanına çıkarttı. Cornelius'un babasıydı bu adam. Oğlum Bristol'de ve 2-3 hafta içinde gelecek dedi bana ama bir bilgi ya da bir kitap peşindeysem isteğimi yerine getirmekten mutlu olacaktı. Kendimi tanıtmıştım ama adımın ona bir şey ifade etmediğini gördüğüm için Cornelius'un İzmir'deki evine emanet ettiği şu Ceneviz'de olduğumu söyledim. Umarım bir felaket gelmemiştir başına diyerek tedirgini belirtti yaşlı adam. Hayır, evin başına hiçbir şey gelmedi, rahat edebilir. Bu yolculuğu ona bir felaket haberi vermek için yapmadım. Kendi işlerim için Londra'dayım. Biraz ticaretinden söz ettim ona, bu da ancak ilgilendirebilirdi onu. Çünkü onunkiyle aynı türdendi. Satılan kitaplardan ve artık istenmeyenlerden söz açtım. Konuşmanın bir yerinde 100. adla ilgili 1-2 sözcük sıkıştırdım araya. Cornelius'un onu İzmir'den getirdiğini bildiğimi de ima ederek. Karşımdaki açıkça sıçramadı yerinden ama gözlerinde çok keskin bir merak ışığı yandığını görür gibi oldum. Belki de bir kuşku ışığıydı bu. Ne yazık ki ben Arapça okuyamıyorum. İtalyanca, Fransızca, Latince ve Yunanca söz konusu olsaydı şu raflarda ne kitaplarımız olduğunu tam olarak söylerdim. Ama Arapça ve Türkçe için Cornelius'u beklememiz gerek. İsrarla kitabın görüntüsünü, boyunu, yeşil deriden cildi üstündeki iç içe geçmiş baklava biçimli, altın yaldızları betimledim. İşte o zaman orada oyalanıp bizi dinleyen genç görevli araya girmenin yararlı olacağını düşündü. Chaplin'in gelip aldığı kitap olmasın bu? Yaşlı Wheeler bakışıyla onu delip geçti ama olan olmuştu bir kez. Artık herhangi bir şeyi gizlemenin yararı yoktu. Evet, o kitap olmalı. 1-2 gün önce sattık onu. Ama biraz çevrenize bakın, sizi ilgilendirecek bir şeyler bulacağınızdan eminim. Genç adama adlarını bile aklımda tutmak istemediğim 1-2 yapı adı söyleyip onları getirmesini istedi ama tuttuğumu bırakmam söz konusu değildi. Bu kitaba sahip olmak için çok uzun bir yol yaptım. Bu Chaplin'i nerede bulabileceğimi bana söylerseniz size minnettar kalırım. Kitabı ondan satın almaya çalışacağım. Beni bağışlayın ama kimin neyi satın aldığını size söylemek durumunda değilim. Özellikle de müşterilerimizin adreslerini vermem olanaksız. Oğlunuz evini tüm içindekilerle birlikte bana emanet edecek kadar güvendiğine göre... Gerisini getirmeme gerek kalmadı. Peki, Jones sizi götürsün. Yolda büyük olasılıkla ağzımdan duyduğu 1-2 İngilizce sözcüğün yanılttığı genç çocuk bana içini açarcasına, neredeyse hiçbirini anlamadığım bir yığın şey anlattı. Ben de bir yandan sokakların itiş kakışını izlerken başımı sallamakla yetindim. Yalnızca görmeye gittiğimiz kişinin eskiden Cromwell'in ordusunda papazlık yaptığını öğrenebildim ondan. Adamın gerçek adını söyleyemedi Jones. Sanırım sorumu bile anlamıyordu ve Chaplin dışında bir adla anıldığını da duymamıştı. Kitabımın alıcısı bir din adamı olduğuna göre ya hemen yakındaki katedrali ya da bir küçük kiliseye ya da bir papaz evine gideceğimizi düşünüyordum. Jones bir birhanenin önünde durduğunda Alehaus yazılıydı tabelada nasıl da şaşırdım. Kapıdan girdiğimizde 12 çift buğulu göz tarafından uzunca bir süre incelendik. Öğle vakti olmasına karşın içerisi alacakaranlıktı. Konuşmalar fısıltıya dönüşmüştü ve tek konusu kuşkusuz bendim bu fısıltıların. Buralarda sık sık cenevizli giysileri görülmüyor olmalıydı. Onları başımla selamladım ve Jones birahane sahibine, memeleri yarı açık, saçları hareli, iri yarı, tombul bir kadındı bu, Chaplin'in orada olup olmadığını sordu. Kadın parmağıyla bir işaret yaptı yalnızca ve üst katı gösterdi. Bir koridora yöneldik hemen, koridorun ucunda basamakları gıcırtılı bir merdiven vardı. Sonra da yukarıda kapalı bir kapının önünde durduk. Jones kapıya vurdu, sonra da alçak sesle Chaplin diye seslenerek kapının kulpunu çevirdi. Bu Chaplin denen kişinin bir kilise adamına benzer hiçbir yanı yoktu bana sorarsanız. Hiçbir derken biraz abartıyorum. Kuşkusuz doğal bir gösterişi vardı adamın. Önce uzun boyu, sonra da onu bir İngiliz din adamına değilse bile bir Ortodoks Rus papazına benzeten gür sakalı. Kafasına bir külah, sırtına bir cübbe geçirip eline bir de asa verdiniz mi, bal gibi inançlı kuzucuklarını güden bir psikoposa dönebilirdi. Ama ne bir iffet kokusu ne de bir sofuluk ve azla yetinme duygusu yayıyordu çevresine. Tersine ilk bakışta yeme içme düşkünü bir zındık izlenimi bıraktı bende. Önündeki sehpanın üstünde ikisi boş, biri 1/4'üne dek dolu 3 bira bardağı vardı. Az önce bir yudum içmiş olmalıydı çünkü bıyıklarında beyaz köpükler görülüyordu hala. Kocaman bir gülümsemeyle oturmaya davet etti bizi ama Jonas özür diledi. Efendisinin dükkanına geri dönmesi gerekiyordu. Avucuna biraz para sıkıştırdım. Papaz da çıkarken bize iki ölçek bira söylemesini rica etti. Az sonra patron kadın iki birayı kendi eliyle getirdi. Çok telaşlı ve saygılıydı. Dinamı da kaba etlerine bir şaplak atarak teşekkür etti ona. Gizli bir vuruş değildi bu. O kadar açık çaydı ki amacının yalnızca beni şaşırtmak olduğu belliydi. Rahatsızlığımı saklamaya çalışmadım. Olayı çok sıradan bulsaydım ikisini de çok gücendirmiş olurdum. Kadın yukarı çıkmadan önce kendimi tanıtma ve Londra'ya yeni geldiğimi söyleme fırsatını bulmuştum. İngilizce konuşmaya çalışmıştım zorlukla. Daha fazla sıkıntı çekmemi engellemek için adam beni Latince yanıtladı. Bu mekanda çok tuhaf tınlayan bir bilgin Latincesiyle ve sanırım Vergilius'u ya da bir başka antik Latin ozanını açımlamak istedi şu tümceyle. Kayra'nın suladığı bir ülkeyi terk edip lanetin sürdüğü bu topraklara geldiniz demek. Şu ana kadar çok az şey gördüm ama gördüklerim hiç de böyle bir izlenim bırakmıyor üstümde. Geldiğimden bu yana gözlediğim belirgin bir davranış özgürlüğü ve yatsınmaz bir güler yüzlülük oldu hep. İşte lanetli ülke diye buna denir. İnsanın kendini özgür sanması için üst kata kapanıp sabahtan başlayarak içmesi gerekiyor burada. Eğer kıskanç bir komşu küfür sayılan bir şey yaptığınızı iddia ederse herkesin önünde kırbaçlanırsınız. Yaşınıza göre fazla sağlıklı görünürseniz büyücülük yaptığınızdan kuşkulanılır. Türklerin orada hapiste olmayı yeğlerim ben. Böyle söylüyorsanız sultanın zindanlarının tadına hiç bakmadınız demektir. Belki diyerek kabul etti. Patron kadının gelip gitmesinden sonra ve o an yaşadığım sıkıntıya karşın hava yumuşamıştı artık. Ve bu adama sözü dolandırmadan ziyaretimin nedenini açıklayacak kadar güvende hissettim kendimi. Daha 100. adı ağzımı alır almaz yüzü aydınlandı ve dudakları titredi. Bu kitap konusunda bana bir şeyler söyleyeceğini düşündüm ve yüreğim çarparak sustum. Ama ahşap bira bardağının bir hareketiyle devam etmemi işaret etti. Gittikçe daha fazla gülümsüyordu. O zaman oyunu açık oynayarak bu kitapla tam olarak neden ilgilendiğimi söyledim. Tehlikeyi göze alıyordum böyle yaparak. Kurtarıcı ad gerçekten bu yapıtın içindeyse onu bana bırakmasını bu din adamından nasıl isteyebilirdim? Ve hangi fiyata? Daha iyi bir tüccar bu kitaptan ve içeriğinden daha ölçülü sözcüklerle söz ederdi. Ama kurnazlık etmenin akıllıca olmayacağını içgüdülerimle hissediyordum. Ben ki kurtuluşun kitabını arıyordum. Tanrı'nın gözü önünde nasıl dalavereyle elde edebilirdim onu? Yazgıdan daha iyi hile yapabilir miydim ki? Böylece Chaplain'e bu metnin gerçek değerini açıklamaya zorladım kendimi. Sahaflar arasında bu kitapla ilgili söylenenleri, gerçekliğiyle ilgili kuşkuları, savlanan erdemleri üstüne ileri sürülen çeşitli düşünceleri aktardım. Ya sizde de sizin kanınız nedir? Çözmeyi başaramadığım ve biraz rahatsız edici bulmaya başladığım aynı değişmez gülümsemeyi koruyordu yüzünde. Yine de hiçbir şey belli etmemeye çalıştım. Hiçbir zaman kesin bir kanıya varamadım. Bir gün bu kitabın dünyanın en değerli şeyi olduğunu düşünüyorum. Ertesi gün bunca saf ve kör inançlı olduğum için utanç duyuyorum. Yüzündeki gülümseme silinmişti. Bardağını bana doğru bir övgü hareketiyle kaldırdı. Sonra da bir dikişle bitirdi. Bu hareketle iştenliğime saygılarını sunmak istediğini söyledi. Bu hiç beklemediği iştenliğe. Bana bir satıcı mavalı okuyacağınızı, bu kitabı bir koleksiyoncu için aradığınızı ya da babanızın ölüm döşeğinde onu bulmanızı istediğini söyleyeceğinizi düşünmüştüm. Yapınız gereği mi dürüst davrandınız yoksa çok zeki olduğunuz için mi bilmiyorum ama tutumunuz hoşumuna gitti. Sustu. Boş bardağını kavradı sonra da hemen sehpanın üstüne koydu ve sözü uzatmadan şöyle dedi. Şu arkanızdaki örtüyü kaldırın kitap orada. Bir an aptallaşıp kaldım, iyi anlayıp anlamadığımı soruyordum kendi kendime. Tuzaklara, düş kırıklıklarına, baştan almalara o kadar alışmıştım ki kitabın orada olduğunun bu kadar basit bir biçimde söylenmesi şaşkına çeviriyordu beni. Biranın etkisi mi bu acaba sorusunu bile sordum kendi kendime. Öylesine susamıştım ki bir dikişte içmiştim bardağı. Yine de kalktım, bana gösterdiği koyu renk ve tozlu örtüyü törensel bir tavırla açtım. Kitap gerçekten oradaydı. 100. ad. Bir tür mücevher mahfazası içinde, iki mum arasında ya da bir rahle üstünde açılmış bulmayı beklerdim onu. Hayır, hiç de böyle değildi. Bir rafın üstüne yanlamasına konmuş, bir iki başka yapıt, kalemler, iki okka, bir top beyaz kağıt, bir kutu toplu iğne ve dağınık başka nesnelerle birlikte duruyordu. Kararsız bir elle aldım onu, baş sayfasından açtım. Emindim artık. Gerçekten de geçen yıl yaşlı İdris'in bana armağan ettiği ve geri gelmemecesine sulara gömüldüğünü sandığım kitaptı bu. Şaşırmış mıydın? Evet, şaşırmıştım ve haklı olarak sarsılmıştım. Bütün bunlarda mucizeye benzer bir şeyler vardı. Londra'da ilk günümdü. Ayağım sağlam toprağa daha yeni alışmıştı. Ve bir yıldır peşinden koştuğum kitap elimdeydi şimdiden. Ev sahibim heyecanımın geçmesi için gerekli zamanı tanıdı bana. Kitaplı yürek broşürümün üstüne bastırarak yavaş yavaş yerine gelmemi ve oturmamı bekledi. Sonra da hiçbir soru edası taşımayan şu sözleri söyledi. Aradığınız kitap bu herhalde. Evet dedim. Aslına bakarsanız fazla bir şey seçemiyordum. O da aydınlık değildi. Ama başlığını görmüştüm ve görmeden önce de dışından tanımıştım kitabı. En küçük bir kuşkum yoktu. Arapçayı kusursuz biçimde okuyorsunuzdur sanırım. Yine evet dedim. O zaman bir alışveriş önereceğim size. Bu yeniden bulunmuş hazineye daha sıkı sıkı sarılırken gözlerimi kaldırdım. Chaplin çok yoğun biçimde düşünüyor gibiydi ve kafası bana daha da görkemli, daha da acımlı geldi. Sakalı ve beyazlaşmaya yüz tutmuş yelesini hesaba katmasam bile. Size bir alışveriş öneriyorum diye yineledi. Bir iki saniye daha düşünme zamanı kazanmak ister gibi. Siz bu kitabı istiyorsunuz, bense yalnızca içindekileri anlamak istiyorum. Okuyun onu bana baştan sona, sonra da alıp götürün istediğiniz yere. Buna da evet dedim, en küçük bir tereddüt göstermeden. Ne iyi ettim de Londra'ya geldim. Demek talih yıldızım burada bekliyormuş beni. Dirençliliğim karşılığını ödedi. Atalarımdan miras kalan inatçılık sonunda işime yaradı. Onların kanından olduğum, soyumu inkar etmediğim için gurur duyuyorum şimdi. 24 Ağustos 1666, Salı, Londra'da. İşim kolay olmayacak biliyorum. Çok sayıda seans yapmam gerek. Bu 200 sayfayı okumak, Arapçadan Latince'ye çevirmek ve daha önemlisi anlaşılır hale getirmek için yazarı hiçbir zaman anlaşılır olmak istememiş olsa da. Ama papazın beklenmedik önerisini bir fırsat gibi gördüm hemen. Bir işaret demezsek eğer, bana sunduğu yalnızca Mazandarani'nin kitabını geri verme olanağı değildi. Kendiliğimden hiçbir zaman yapmayacağım bir şeyi, özenle ve dikkatle kitabı okumayı, derinliklerine dalmayı öneriyordu bana. Bu metni tümce tümce okumak, zor beğenir bir dinleyiciyi anlaşılır kılmak için sözcüğü sözcüğüne çevirmek, işte size bu sayfalarda büyük bir gizli gerçeğin saklı olup olmadığını kesin olarak anlamanın tek yolu. Bu konuyu ne kadar düşünsem o kadar şaşırıyorum ve coşkuya kapılıyorum aynı anda. Bu kitabı Cübeyl'den Konstantinopolis'e, sonra da Cenova'dan Londra'ya, bu meyhaneye, bu tuhaf papazın inine dek izlemem gerekiyormuş demek. Sonunda yapılması en gerekli şeyi yapmaya koyulmam için. Bir yıldır yaşadıklarım sanki yalnızca bir başlangıçmış gibi bir izlenime kapılıyorum neredeyse. Sanki Tanrı o gizli adını bilmeye layık olmadan önce beni bir dizi sınamadan geçirmek istermiş gibi.